الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son yaptığımız derste Kitabul Cenaiz, cenaze bahsi, cenaze bölümüyle alakalı hadisleri ele almıştık ve o konuyu kapattık, bitirdik. Bugün inşallah sizler birlikte yeni bir konuya, yeni bir baba başlıyoruz. O da Kitab-ı Zeka, yani zekat babı, zekat bölümü. Öncelikle zekat hepinizin bildiği üzere İslam'ın erkanından, rükünlerinden üçüncüsüdür. Allah Azze ve Celle'nin İslam'ın rükünlerinden üçüncü olarak farz kıldığı bir mesele, bir husustur. Ve Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayete dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde namazla zekatı ne yapmıştır? Hep bir arada zikretmiştir. İlim ehli diyor ki yaklaşık olarak 82 tane ayeti kerimede namaz ve zekat birlikte ne yapılmış? Zikredilmiştir. Bu da bize zekatın neyini gösteriyor? Öneminin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Zekatın hükmüyle alakalı, farziyetiyle alakalı ilim ehli arasında farklı görüşler var. Ne zaman farz kılındığıyla alakalı. Bazı ilim ehli zekatın Mekke döneminde farz kılındığını söylüyor. Bazı ilim ehli hicretin ikinci senesinde zekatın farz kılındığını söylüyor. Ve yine bazı ilim ehli de zekatın tam olarak insanlardan alınması, elde edilmesi hicretin 9. senesine kadar sürdüğünü haber veriyor. Bizler bakıyoruz ki bazı Mekki olan surelerde zekat ile alakalı neler var? Ayet-i kerimeler var. Yani Mekke'de nazil olan surelerde zekat ile alakalı ayetlerin olduğunu görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki demek ki zekat tedriciyen, yani insanlar alışsın diye farklı evrelerde ne yapılmış? Farz kılınmış. Yani ilk Mekke dönemine dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin zekat vermeyi tavsiye ettiğini görüyoruz. Ama bir farziyet, bir zorunluluk yok. Hicretin ikinci senesine gelindiğinde zekat vermenin farz kılındığını görüyoruz. Ve yine zekat veriliyor. Ve hicretin 9. senesine geldiğimiz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zekat memurlarını gönderip insanlardan ne yaptığını görüyoruz? Tahsil ettiğini, onlardan zekatları topladıklarını görmekteyiz. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın rükünlerinin 5 olduğunu söylüyor. Diyor ki, El-İslamu en teşheden la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqimus salah وَتُؤْتُ الزَّكَى وَتَسُومُ رَمَضَانَ. Sonra olarak diyor ki وَتَحُجَّ الْبَيْتِ. Allah Azze ve Celle'nin evini hac etmendir. Birinci olarak İslam'ın rükünlerinden ne sayılıyor? Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü ve kulu olduğuna şahitlik etmen. Diyoruz ki bu İslam'ın özü. Yani bir insanın İslam milletine girebilmesi için bu sözü ne yapması gerekiyor? Telaffuz etmesi gerekiyor. Bu söze iman etmesi gerekiyor. Sonra da bu sözün getirdiği şeyleri hayatına geçirmesi gerekiyor. Mekke döneminde bakın 13 senelik bir zaman dilimi var hicretten önce. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yoğunlaştığı, anlattığı, üzerinde durduğu, ısrarla bahsettiği şey ne? İbadette Allah Azze ve Celle'yi birleyip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Bakın kelime-i şehadetten sonra bu ümmete ilk olarak farz kılınan ibadet hangisi? Namaz. Ne zaman? Farziyeti ne zaman? Hicretten 3 sene önce. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi verildikten sonra namazın farz kılınmasına kadar 10 senelik ne var? Bir zaman dilimi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu zaman diliminde insanları davet ettiği, çağırdığı şey ne? La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka hak ilah olmadığına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davet ediyor insanları. Ve şirkten de bunun zıttı olan, tevhidin zıttı olan şirkten de insanlara ne yapıyor? Sakındırıyor. 10 senelik zaman dilimi bu şekliyle devam ediyor. Daha sonradan Allah Azze ve Celle hicretten 3 sene önce insanlara namazı farz kılıyor. Demek ki yani İslam'ın şartlarından birincisi şehadeteyn dediğimiz Allah'ın bir olduğuna, tek olduğuna, ibadete yalnızca layık olan ilah olduğuna şahitlik ettikten sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ettikten sonra ikinci mertebede hangi ibadet geliyor? Namaz ibadeti geliyor. Namaz ibadetine de dönüp baktığımız zaman ilk farz kılındığında şu anki kılmış olduğumuz 4 rekatlık namazlar var ya, öğle namazının farzı, ikindi namazının farzı, yatsı namazının farzı, bunlar ilk etapta farz kılındığında ikişer rekat olarak farz kılınıyor. Yani İslam'ın ilk yılında, ilk yıllarında namaz farz kılındığında öğlen, ikindi ve yatsı namazları ikişer rekat olarak farz kılınıyor. Daha sonradan Sahih Müslim'de Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerifte diyor ki seferde bu asıl üzerine bırakıldı. Hadarda yani insanlar mukim olurken iki rekatlık namazlar kaça tamamlandı diyor? Dörde tamamlandı. Yani şu anda biz sefere çıktığımız zaman öğle namazın farzını kaç kılıyoruz? İki kılıyoruz. İkindiyi? İki. Yatsıyı? Yatsıyı da iki kılıyoruz. Zaten sabah namazı iki rekat. Onda bir değişiklik yok. Akşam namazı üç rekat. Hem seferde hem de mukimken rekat sayısında bir değişiklik söz konusu değil. Demek ki İslam'ın ilk yıllarında dört rekatlık olan namazlar ikişer rekat olarak farz kılınıyor. Sonradan bunlara ne yapılıyor? İki rekat daha ilave ediliyor. Şu son hani şu anda içinde bulunduğumuz zamandaki son haliyle ne yapıyoruz? Namaz kılmaya devam ediyoruz. Demek ki namaz şehadetten sonra Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete farz kıldığı ibadetlerin en önemlisi. Üçüncü olarak Medine'ye geçildikten sonra artık Mekke dönemi bitiyor. Hicret hasıl oluyor. İnsanlar Medine'ye geçiliyor. Orada İslam devleti kuruluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde. Hicretin ikinci senesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki tane daha ibadeti, yani İslam'ın rükünlerinden olan iki ibadeti daha ne yapıyor? Bu ümmete farz kılıyor. Hicretin ikinci senesinde öncelikle zekat, akabinde de Ramazan orucu bu ümmete farz kılınıyor. Hicretin 9. senesinde de İslam'ın rükünlerinin 5.'si olan hac farz kılınarak bu şekliyle İslam'ın rükünleri ne yapıyor? Bu ümmet üzerinde tamamlanmış oluyor. Zekat kelimesine dönüp baktığımız zaman lügatta zekat temizlenmek, çoğalmak, artmak manalarına geliyor. Zekat lügatta temizlenmek, tathir ve aynı zamanda çoğalmak ve aynı zamanda artmak manalarına geliyor. Lugavi olarak bu manalara geldiğini söyledik. Hakikatine de dönüp baktığımız zaman bunu ne yapıyoruz? Bu lügat manasının vuku bulduğunu görüyoruz. Yani zekat kişiyi ne yapıyor? Günahlarından temizliyor. Aynı zamanda malını aynı zamanda ne yapıyor? Pisliklerden, içinde bulunan malın içine karışmış olan haramlardan temizliyor. Yani hem insanın kendi günahlarından temizlendiği bir ibadet ve aynı zamanda malının içinde bulunan, ona karışan pislikleri, haramları diyelim ne yapıyor? Zekat sayesiyle o kimse malını da temizlemiş oluyor. Zahiren bakıldığında zekat maldan bir eksilme olarak gözüküyor. Değil mi? Normalde atıyorum 10 milyar param var. İşte ne kadar 10 milyara ne kadar zekat düşüyor? Örnek veriyorum 250 lira. Bu parandan 250 lira verdiğin zaman zahiri olarak ne görüyoruz? Bir azalma söz konusu. Ama oysa ki Allah Azze ve Celle'nin bu ibadetini yerine getirdiğin için Allah Azze ve Celle vermiş olduğun sana zahiren eksilmiş olarak gözüken bu paraya ne yapıyor? Bereket vererek onun artmasını, çoğalmasını sağladığını görüyoruz. Demek ki lügatta zekat ne manaya geliyor? Temizlemek, temizlenmek aynı zamanda çoğalmak, artmak manasına geliyor. Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ma nakasa malun min sadakati muslimin." Diyor ki Müslüman bir kimsenin malından vermiş olduğu sadaka, zekat onun malını ne yapmaz? Eksiltmez. Demek ki zekatın böyle bir neyi var? Özelliği var. Ve yine ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ. Diyor ki onların mallarından sadaka al. Yani onların mallarından zekat al. Bu sayede ne yapmış olursun? Onları temizlemiş olursun ve içinde bulunduğu durumdan, pisliklerden de onları arındırmış olursun diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah Azze ve Celle emrederek onların, insanların, Müslümanların mallarından zekat almasını ne yapıyor? Emrettiğini görüyoruz. İstilahi terim manasına göre baktığımız zaman ilim ehli diyor ki hiye ta'abbudun lillahi ta'ala. Zekat öncelikle ne diyoruz? Bir ibadet. Allah Azze ve Celle'ye yapılan, maddi olarak yapılan bir ibadet. Bazı namazlar var, bazı ibadetler var namaz gibi. Bedeni ibadetler, yani beden vasıtasıyla paraya ihtiyaç duymadan ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'ye karşı yapmış olduğumuz, sorumlu olduğumuz bir ibadet. Bazı ibadetler var, zekat gibi neyle alakalı? Maddiyat ile alakalı. Bazı ibadetler de var, hem beden hem de maddiyatla alakalı. Mesela neyi buna örnek verebiliriz? Mesela hac. Hem hacca gitmek için paran olması gerekiyor, aynı zamanda ne olması gerekiyor? Sağlığın, sıhhatinin de buna bedeni olarak da elverişli olması gerekiyor. Diyor ki hakkun vacibun fi malin has. Zekat belli bir hususi olan bir mal üzerine vacip olan bir ibadettir. Bunun neyi var? Diyoruz ki bir belli bir paranın olsun veyahut da zekat verilecek mal işte yerden, topraktan biten ürün ise ileriki dönemlerde biliyorsunuz konuyla alakalı ne yapacağız? Hadisleri ele almaya, daha tafsilatlı bir şekilde ele almaya devam edeceğiz. Şu anda üstün körü ne yapıyoruz? Konuyla alakalı şeyleri zikrediyoruz. Mesela bir insanın hayvanları varsa, koyunları varsa, inekleri varsa, keçileri varsa, develeri varsa belli oranlarda, belli sayılara ulaşınca onlara ne düşüyor? Zekat düşüyor. Demek ki belli bir oranları olan, belli mallar üzerine farz olan bir ibadet. Sonradan diyoruz ki li taifetin mahsusa ve aynı zamanda bu mal zekat olarak verilecek olan mal belli olan taifeler üzerinde verilebilir. Yani zekatı veren kimselerin hususiyeti, özelliği belli olduğu gibi zekat verecek olan kimselerin aynı zamanda verilecek olan kimselerin de neyi var? Belirlenmiş kimseler. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde ne yapmış? O zekat alabilecek 8 sınıfı ne yapıyor bize? Ayeti kerimesinde belirtiyor. İleride onlara değineceğiz. Diyor ki fi vaktin mahsus ve aynı zamanda belli bir vakti olan ibadet. Ne diyoruz? Elinde bir para var. Zekat verebilecek nisaba ulaşmış. Aynı zamanda ne yapması gerekiyor? O paranın üzerinden belli bir vaktin geçmiş olması gerekiyor. Demek ki zekat verilecek malın kendine has bir özelliği var. Belli bir miktara ulaşmış olması gerekiyor. Aynı zamanda zekat verilecek kimselerin, onlar da bize belirtilmiş, her istediğin kimseye zekat verebilir misin? Diyoruz ki hayır. Kimlere zekat verilebiliyor ise, Allah Azze ve Celle kimlere vermemizi söylüyor ise, o kimselerin dışında ne yapamayız zekat? Veremeyiz. Ve aynı zamanda dedik ki, bu zekatın da belli bir neyi var? Farz olabilmesi için üzerinden o paranın veyahut da o eşyanın, o malın belli bir neyi geçmesi gerekiyor? Vaktin geçmiş olması gerekiyor. Dedik ki zekatın İslam'ın şartlarından üçüncüsü olduğunu söyledik. Bu İslam'da zaruri olarak bilinmesi gereken hususlardan. Yani bir insan Müslüman olduğunu söylüyor ise zekatın da üzerine farz olduğunu ne yapması gerekiyor? Bilmesi gerekiyor. Şundan bahsetmiyoruz. Yani bir insan malına ne kadar zekat düşeceğini bilmiyor olabilir. Bunda bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok. Ama bir insan Müslüman olduğunu söylüyorsa ve şöyle söylüyor ise akabinde. Ya ben Allah'a inanıyorum ama zekatın olduğunu da verilmesi gerektiğine de inanmıyorum diyor ise. Biz bu adama Müslüman diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü İslam'ın şartı 5. Bunların ne yapılması gerekiyor? Müslüman olduğunu söyleyen kimsenin bunlara iman edip hükmünü ikrar etmesi gerekiyor. Yani fıkıh kitaplarına dönüp baktığımız zaman eğer bir insan zekatın farziyetini inkar ediyor ise, bunun hükmünü kabul etmiyorsa, bunun hükmü nedir? O insanın hükmü kafirdir. İslam milletinden çıkmıştır. Bu insan ne yapılır? Tövbeye çağrılır. Eğer tövbe ederse ona ne muamelesi yapılır? Müslüman muamelesi yapar. Hala tövbeye çağrıldıktan sonra tövbe etmiyor, bu küfründe ısrar ediyor ise, fıkıh kitaplarına dönüp baktığınız zaman o kimse mürted olarak ne yapılır? Öldürülür. Mürted olarak o kimse, yani dinden çıkmış muamelesi yapılarak öldürüleceği fıkıh kitaplarında yazdığını görüyoruz. Peki bir insan, bu biraz önce saydığımız vasıflarda, zekatı inkar ediyor. Sonradan tövbeye çağırdık. Bunun farz olduğunu kabul etti. Ama cimriliğinden dolayı zekat vermek istemiyor. Diyor ki farziyetini inkar etmiyorum. Buna kani oldum, ikna oldum. Farziyetini kabul ediyorum. Ama diyor zekat da vermiyorum. Bu adamın hükmü ne? Diyoruz ki bu adamın hükmü Müslüman. Peki vermiyorum dediği zaman onu böyle bırakacağız mı? Diyoruz ki hayır. Müminlerin önderi, yöneticisi kimse ondan ne yapacak? Bu zekatı zorla da olsa temin edecek. Buna delil olarak neyi gösteriyoruz? Ebu Bekir radıyallahu anh'unun kıssasını delil olarak gösteriyoruz. O kıssada ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra halifete, yani halife olarak sahabeler kimi seçiyorlar? Ebu Bekir radıyallahu anh'u hilafete seçiyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh'unun ilk yaptığı iş ne? Ordu kuruyor. Kurduğu ordu ne üzerine kuruyor bu orduyu? Zekat vermeyenlerle savaşmak için. Bazı sahabeler Hazreti Ebu Bekir'e karşı çıkıyorlar. Başlarında kim geliyor? Ömer radıyallahu anh. Diyor ki bu insanlar La ilahe illallah demelerine rağmen, namaz kılmalarına rağmen sen nasıl olur da bunlara karşı bir ordu gönderirsin? Onlarla savaşmak istersin. Yani bu insanlar Müslüman. Nasıl olur da biz onlarla savaşırız diyerek Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya kafalarındaki olan, akıllarında, zihinlerindeki olan şüpheyi ne yapıyorlar? Sunuyorlar. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh kararlı. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh, Vallahi لو منعوني عقالا diyor ki يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Onlar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vermiş oldukları o hani develeri bağladıkları kimsenin önemsemediği o ip var ya, onu dahi diyor bana vermekten, zekat olarak vermekten, yani bu kadar cüz'i bir şeyi dahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri, o ama şu anda bana vermekten vazgeçtikleri şey cüz'i bir şey dahi olsa, diyor ki onlarla ne yapacağım? لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ Bundan dolayı onlarla savaşacağım diyor. لَاَقْتُلَنَّ مَنْ فَرَّقَ الصَّلَى وَالزَّكَى Diyor ki namaz ile zekatın diyor arasını ayıranı ne yapacağım? Onlarla savaşacağım. Yani benim gözümde namazı terk edenin hükmü ne ise zekatı da vermeyenin hükmü o. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh'un hilafete geçtiği zaman da zekatı vermeyenler farklı farklı sınıflara ayrılan insanlardı. Bazısı biraz önce okuduğumuz ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ya خُذْ مِنْ اَنْوَالِهِمْ صَدَقَةً Onların mallarından sadaka alıyordu. Onların mallarından zekat alıyordu. Bazı insanlara şu şüphe oldu. Dediler ki Allah Azze ve Celle burada kime hitap ediyordu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. O zaman bunun hükmü ne oldu? Ortadan kalktı. Biz kimseye zekat mekat vermeyiz dediler. Tevil ettiler. Bazı gruplarda ne oldu? Belki hükmünü inkar etmediler ama vermekten de ne yaptılar? Kendilerini geri çektiler. Ebu Bekir radıyallahu anhu da yani hüküm olarak onların arasını ayırsa da ne yaptı? Onlara karşı bütünüyle savaşarak, onlar bundan razı olmasa da zorla onlardan ne yaptı? Allah Azze ve Celle'nin üzerlerine farz kılmış olduğu o zekatı onlardan alıp temin ettiğini görüyoruz. Ve Ebu Bekir radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Eğer insanlar Allah'tan başka hak ilah olduğuna, Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edene kadar onlarla ne yapacağım? Savaşmakla emrolundum dediğini duydum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki فَاِذَا قَالُوهَا عَسَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا. Eğer insanlar bunu söylerlerse, yani kelime-i şehadeti getirirseler, artık benden canlarını, mallarını, ırzlarını ne yapmış olurlar? Korumuş olurlar. Yani ben, Allah Azze ve Celle beni insanlara ne için gönderdi? Onlara İslam dinini anlatmam, aktarmam için gönderdi. Eğer onlar benim bu davetime icabet ederseler, yani la ilahe illallah'ı kabul edip benim Allah'ın Resulü olduğunu kabul ederseler artık ben onların canlarına, mallarına, ırzlarına ne yapmam? Dokunmam, yani onlara bir şey yapmam. Benden bu söylemiş oldukları söz ile ne yaparlar? Benden söylemiş oldukları bu söz ile canlarını, mallarını, ırzlarını korumuş olurlar. Diyor ki illa bihakkihâ. Ancak diyor İslam'ın hak olarak söylediği şeyler bunun dışındadır. Yani düşünün, bir adam Müslüman olduğunu söylüyor. Ondan sonra gidiyor başka birisini öldürüyor. Şimdi bu adam Müslümanım dedi diye biz bu adama kısas uygulamayacağız mı? Uygulayacağız. O zaman diyoruz ki senin Müslüman oluşun benim sana karşı gereksiz yere savaş açmamı ne yapar? İçinde bulunduğun İslam'ın bunu engeller. Ama bununla birlikte eğer sen İslam'ın işlenen suça karşı verdiği bir ceza var ise bunu da ben sana ne yaparım? Uygularım. Sen bu cezadan muaf değilsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifini sahabelere söyleyince Ömer radıyallahu anhu da diğer sahabeler de Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun getirdiği bu delile ne yapıyorlar? İkna oluyorlar. Diyorlar ki Allah Azze ve Celle Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun dilinden ne yaptı? Bu hakkı bize söyletti. Yani Ebu Bekir radıyallahu anhu söylediği sözden ne yapmıyor? Geri durmuyor, dönmüyor. Yani diyor ki eğer sizler benim yanımda gelmeyecek dahi olsanız ben gelenlerle ne yapacağım? Savaşmaya gideceğim. Yani bu yolda ölsek de yani bu haktan vazgeçmeyeceğim. Aslında Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun duruşuna baktığımız zaman yani çok önemli bir mevkif. Durulması gerektiği bir yer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatı gerçekleşmiş. Arapların bir kısmı dinden dönmüş, mürted olmuş. Bir grup biz artık zekat vermeyeceğiz diyor. Yani başta olan halifenin ne yapması gerekiyor? Olayı sıkı tutması gerekiyor ki bu işin yani ipin ucu bir kere kaçarsa ne yapılmaz bir daha? Toparlanması söz konusu olmayacağından Allah Azze ve Celle Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya böyle bir ne veriyor? Güç, kuvvet, sebat veriyor. Ve Ebu Bekir radıyallahu anhu savunmuş olduğu bu davasında Allah'ın yardımıyla gidip o insanlar bunu istemeseler dahi onlardan bu zekatı ne yapıyor? Temin ettiğini görüyoruz. Ve zekatın bize İslam toplumuna katmış olduğu ne var? Birçok faydası var. Öncelikle diyoruz ki zekat verilmesiyle birlikte fakirlerin içinde bulundukları sıkıntı giderilmiş olur. Eğer bugün İslam topraklarında gerçekten zekat vermeye muktedir olan insanlar bu farziyeti yerine getirseler, yani İslam topraklarında fakir denilebilecek kimse ne yapmaz? Kalması söz konusu değil. Yani eğer düşünün sadece bu yaşadığınız çevreden bakın. Yani her mahalledeki zekat verecek olan insanlar, etrafındaki muhtaç olan insanlara zekatını verse, bu ülkede, bu şehirde zekata muhtaç olan veyahut da yardıma ihtiyacı olan kimse kalır mı? Kalmaz. Birisinin zekatı 100 liradır, birisinin zekatı 1000 liradır, birisinin zekatı 1 trilyondur. Değil mi? Herkesin malına göre zekatı farklılık gösterir. Herkes de zekatını dağıttığı zaman bu toplulukta, İslam topluluğunda fakir diye kimsenin kalması söz konusu değil. İkinci olarak diyoruz ki fakirlerin zenginlere olan bakış açısı
değişmiş olur. Eğer gerçekten insanlar, zenginler üzerlerine farz olan bu zekatı yerine getirseler, fakirlerin ona bakış açısı ne yapar? Değişir. Buradan neyi kastediyoruz? Normalde insana mal sevgili gelen bir şeydir. Yani herkes, değil mi, zengin olmak ister. Kimse zengin olmayı reddetmez. Eğer fakir ihtiyacını bulamıyor ise ve zenginlerden ona yardım gelmiyor ise, o fakir zengine nasıl bakar? Onun elinde olana hoş gözle bakmaz. Çünkü o burada sıkıntı çekerken diğer kardeşi orada rahatlık içinde, ferah içinde, huzur içinde olması onu rahatsız eder. Ama eğer zengin olan kimse kardeşinin ihtiyacını görse, onun eksiklerini giderse, fakir olan kimse zenginin malına haset eder mi? Etmez. Niye? Çünkü o insan zaten ihtiyacını gidermek için elinden gelen çabayı sarf ettiğini gördüğünde fakir zengine karşı bakış açısı ne olur? Daha iyi, daha güzel olur. Başka bir fayda, diyoruz ki normalde bazı ülkelerde komünizm dediğimiz sistemle insanları yönetmeye çalışıyorlar. Normalde bu batıl olan bir sistem. Neden? Komünizm dediğimiz sistemde ne var? Bütün insanlar eşit olması var. Ama İslam bu sistemi ne yapıyor? İnkar ediyor. Komünizmi inkar ediyor. Neden? Çünkü fıtrata, her şeye aykırı olan bir şey. Düşünün, ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum veyahut da durumum iyi. Diğer insan hiçbir şey yapmıyor, çalışmıyor. Ama bu sistemde ne diyoruz? Hepimiz eşitiz. Benim 10 tane evim var. Haluk'un hiç evi yok. Diyorlar ki sen, bu bir tane ev sana kalacak. Geri kalan 9 evi ne yapacaksın? Başkalarına vereceksin. Eğer sistem böyle olursa, mantık olarak olaya bakıyoruz. Bir insan çalışmak ister mi? Çalışsan da çalışmasan da diğer adamla ne olacaksın? Eşit olacaksın. O zaman bu neye, toplumu, müçtemayı neye iter? Tembelliğe iter. Der ki ya, çalıştığım zaman da alacağım şey belli, çalışmadığım zaman da alacağım şey belli. Bak, burada kardeşlerimiz var değil mi? Rusya'da veyahut da o tip ülkelerde yaşayan insanlar var. Onlar bunu birebir yaşamış, mülahaza etmiş insanlardır. Ama İslam zengin olmayı ne yapmıyor? Engellemiyor. Diyor ki sen çalış. Allah Azze ve Celle eğer senin mülküne bir bereket veriyorsa, zengin oluyorsan, bu kazanmış olduğun malın hepsini veyahut da yarısını veyahut da büyük bir kısmını başkalarına verme zorunluluğunu ne yapmıyor? Sana mecbur kılmıyor. Sadece diyor ki bundan bir pay var. Vermen gereken, senin üzerine farz olan. O payı verdikten sonra artık İslam seni ne yapmıyor? Başka bir şey ile sorumlu tutmuyor. Eğer bunun haricinde sen cebinden ekstra olarak diğer kardeşlerine yardım etmek istiyor isen, nafile olarak sadaka vermek istiyorsan, bunda da seni kısıtlayan bir şey söz konusu değil. Ve sistem böyle olunca ne oluyor? Müçtemada bir hareketlilik oluyor. Yani insanlar çalışmak istiyor. Niye? Çünkü kazandığı para kendisinin. Ve bu sayede aldığı paranın da zekatını verdiği zaman hem kendisi bu işten istifade ediyor, kendi malını kazanmış oluyor. Aynı zamanda malının zekatını verdiği zaman da fakirler de bundan istifade etmiş oluyor. Ortadaki tembellik ortadan kalkmış oluyor. Konuyla alakalı ilk hadis-i şerife geçiyoruz arkadaşlar. O da Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı çok mübarek bir hadis-i şerif. Bunun içinde zekat ile alakalı olan kısmı var. Onun haricinde de İslam'ın şartlarını bize aktaran çok önemli, çok değerli bir hadis-i şerif. O hadis-i şerifte diyor ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma, "Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري." Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Muaz radıyallahu anhu'yu, Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'yu Yemen'e vali olarak tayin ettiğinde, ona nasihat ettiği, ona bazı tavsiyelerde bulunduğu hadis-i şerifi bize burada aktarıyor. Bu hadis-i şerifte konuyla alakalı olan kısımda diyor ki Allah onlara mallarından zekat vermeyi farz kıldı. Allah onlara mallarından zekat vermeyi farz kıldı. Bu onların zenginlerinden alınır ve fakirlerine verilir. Hadis-i şerif muttefakun aleyh, Bukhari ve Müslim hadisi ve hadisin lafzı Bukhari'ye ait olduğunu görüyoruz. Öncelikle müellif ilk hadis olarak bu hadisi seçmesinin sebebi lafız olarak belirgin, açık bir şekilde zekatın farz olduğunu bize aktaran bir hadis-i şerif. Hadisin metninde ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'ya nasihat ederken اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اِفْتَرَدَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً Allah Azze ve Celle onların üzerine sadakayı yani zekatı farz kıldı. Açık bir ibareyle zekatın farz olduğu bize açıklandığı için, aktarıldığı için müellif ne yapmış? Kitaba ilk olarak bu hadise yer verdiğini görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesinde yani vefatından bir sene önce Muaz radıyallahu anhu'yu Yemen'e ne olarak gönderiyor? Vali olarak, hakim olarak, davetçi olarak yani bütün sorumluluğu ona vererek ne yapıyor onu? Yemen'e gönderiyor. Ve onu oraya gönderirken Muaz radıyallahu anhu'ya bazı nasihatlerde bulunuyor. Çünkü düşünün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık İslam'ın hükümlerinin de indiği yani İslam'ın tamamlanmasına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına bir sene kalmış. Sahabelerden bir tanesini ne yapıyor? Yemen'e vali olarak tayin ediyor. Muaz radıyallahu anh Yemen'e gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar hatta Ebu Bekir radıyallahu anh'unun hilafetine kadar orada valilik görevi yapan bir sahabe. Daha sonradan Ebu Bekir radıyallahu anh'unun hilafetinde dönüyor. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Şam tarafına yine davetçi olarak, kadı olarak, yine vali olarak oraya tayin ediliyor. Bu orada vefat eden bir sahabe. Biraz önce dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeye bazı nasihatlerde bulunuyor. Diyor ki inneke te'ti kavmen min ehlil kitab. Sen diyor ehli kitap olan bir topluluğa gidiyorsun. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda göndermeden önce ne yapıyor? Bazı tüyolar veriyor. Diyor ki senin gittiğin topluluk ehli kitaptan bir topluluk. Yani bunlar Hristiyanlar. Belli bir neye sahipler? İlme sahipler. Aynı zamanda bu insanların neyleri var? Şüpheleri var. Yani bu insanların değil mi? Ehli kitap, Hristiyanlar, alimleri var. Aynı zamanda kafalarında şüphe uyandıracak bazı hususları var. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun haberini ne yapıyor? Önceden Muaz'a veriyor. Seni diyor öyle bir topluluğa gönderiyorum ki bu topluluğun özelliği ehli kitaptan olmaları. Bu insanlar Hristiyanlar. Kendilerine inmiş olan bir din var. Bunu tahrif etmişler. Ve bu insanların alimleri var. Ve bu insanların bazı şüpheleri var. Ve bununla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'yu Yemen'e vali olarak tayin ediyor. Peki Muaz radıyallahu anhu kim? Yani böyle sahabeden daha yeni İslam'a girmiş, İslam'ın hükümlerini bilmeyen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daha yeni yeni bir şeyler öğrenen bir sahabe mi? Diyoruz ki hayır. Sahabenin fukahasından, fakihlerinden, ilim sahibi olan, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yere birini vali tayin ederken sahabenin arasından rastgele birilerini ne yapmıyor? Göndermiyor. İlim sahibi, onların şüphelerine cevap verebilecek. Aralarında bir sıkıntı olduğu zaman Allah'ın kitabıyla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle hükmedebilecek bu ilme sahip olan, bu donanıma sahip olan birisini ne yapıyor? Aralarından seçip Muaz radıyallahu anhu'yu oraya tayin ettiğini görüyoruz. Diyor ki فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةً لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, burası çok önemli arkadaşlar. Genelde hep burayı bildiğimiz halde kaçırdığımız bu husus. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'yu bir topluluğa gönderdi. Ona ilk nasihat ettiği şey ne? Neye çağırsın diyor. İlk onları davet edeceğin, çağıracağın şey ne olsun diyor? tevhid, akide. Yani dinin aslı, temeli. Yani gidip onlara ilk başta namazdan bahset diyor mu? Onlara ilk başta orucu anlat diyor mu? Zekatı anlat diyor mu? Haccı anlat diyor mu? Haramlardan sakındır diyor mu? Söyle onlara faizi terk etsinler diyor mu? Hayır, bunlar İslam'da olması gereken, anlatılması gereken şeyler. Ama öncelikli olarak anlatılması gereken şeyler değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte aynı zamanda bize davete nereden başlayacağımızı da öğretiyor. Diyor ki o topluluğa gittiğin zaman onlara ilk anlatacağın şey Allah'tan başka hak ilah olmadığını ve benim yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü ve kulu olduğunu ne yap diyor? Onlara bunu çağır. O zaman diyoruz ki arkadaşlar bizler de davete başlayacak ise öncelikli olarak neyi işlememiz gerekiyor? Neyi anlatmamız gerekiyor? İnsanlara tevhidi anlatmamız gerekiyor. Belki buraya gelen kardeşlerimiz ucundan kıyısından değil mi? Tevhidle alakalı bir şeyler öğreniyorlar. Bir şeyler talep ediyorlar. Bunun zıttı olan şirkin ne olduğunu, ne kadar tehlikeli olduğunu belki anlayabiliyorlar. Ama dönüp baktığımız zaman herkes şöyle bir kendi ailesine, yakınlarına, eşine, dostuna baksın. Belki annelerimiz, belki babalarımız, kardeşlerimiz, değil mi? Akrabalarımız tevhidden bir haber. Yani bizler burada bir şeyler öğreniyoruz ama bu öğrenmiş olduğumuz şeyi ne yapmıyoruz? Etrafımızdaki insanlara aktarmıyoruz. Eğer burada bir şey öğrendiysen veyahut da tevhidin ne olduğunu, İslam'ın özünün, aslının ne olduğunu öğrendiysen ilk öncelikle anlatman gereken şey ne? Bu. Etrafında insanlar kabirden yardım istiyor. Etrafında insanlar şeyhinden medet umuyor. Değil mi? Etrafında insanlar Allah'tan başkasına yalvarıyor. Ama sen o adamla gidip neyi tartışıyorsun? İşte namazda eller nereye bağlanır? Elleri kaldırmak nerelerde sünnettir? Değil mi? Fıkhi meseleleri tartışıyorsun. Bu adamın öncelikle neye ihtiyacı var? İnanmış olduğu akideyi düzeltmeye ihtiyacı var. Yani sen bu adamın namazını düzelttin. Orucunu, zekatını, haccını düzelttin. Adam artık faiz de yemiyor. Ama darda kaldığı zaman kabirden yardım istiyor. Kılmış olduğu namazın bir faydası var mı ona? Tutmuş olduğu orucun faydası var mı? Hacca gitse bu ibadetinden istifade edecek mi? Etmeyecek. Niye? Çünkü temel bozuk. Sen bu adamın temelini düzeltmeden bir binanın temeli bozuk olursa üzerine 3-5 kat çıkabilir misin? Çıkamazsın. Çünkü temel bozuk olduğu zaman üzerine inşa ettiğin şeyin bir kıymeti var mı? Yok. O zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle insanlara niçin kitap indirdi? Allah Azze ve Celle neden Resuller gönderdi? Onların öncelikli olarak davet ettiği şey neydi? La ilahe illallah. Yani ibadette insanların Allah Azze ve Celle'yi birlemeleri. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları için Allah Azze ve Celle kitaplar indirdi. Allah Azze ve Celle peygamberler gönderdi. Bunların hepsinin amacı ne? İnsanlar yalnızca Allah Azze ve Celle'ye ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmasınlar diye. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Muaz radıyallahu anhu'ya ilk nasihatinde diyor ki gittiğin topluluğa öncelikle davet etmen gereken şey La ilahe illallah olsun. Diyor ki فَاِنْهُمْ اَجَابُوا لِذَٰلِكَ Eğer onlar buna icabet ederseler, yani senin bu davetini kabul eder, Rab olarak, ilah olarak yalnızca Allah Azze ve Celle'yi kabul eder, ibadeti ona yapmaları gerekliliğini anlarlar ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederlerse diyor ki فَاَعْلِمْهُمْ Onlara bildir ki اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَ Onlara Allah Azze ve Celle'nin bir gün ve gecede 5 vakit namazı onlar üzerine farz kıldığını haber ver. Namaz nerede geldi? Şehadeteyn'den sonra geldi değil mi? Yani öncelikle namaza çağır demedi. Bu kadar önemli olmasına rağmen namazdan daha önemli olan ne var? Bir husus var. O da tevhid dediğimiz, La ilahe illallah dediğimiz, ibadette Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi var. Ve diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer onlar tevhidi kabul eder, İslam dinine girerlerse, eğer senin bu davetini kabul ederlerse, onları ikinci olarak çağırdığın şey ne olsun? Günde 5 vakit namaz kılmalarına onları davet et. Eğer buna da icabet ederler ise, bunu da kabul ederlerse, üçüncü aşamada ne geliyor? Diyor ki, فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً. Onlara bildir ki, Allah Azze ve Celle onlara sadakayı, yani zekatı ne yapıyor? Üzerlerine farz kıldığını haber ver. Bu kısım bizim konumuz ile alakalı olan kısım. Zekat bölümündeyiz. Konumuz ile alakalı olan kısım neresi? Burası. Üçüncü olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eğer onlar La İlahe illallah'ı kabul eder, akabinde namaz kılmayı kabul ederlerse, üçüncü olarak onları davet edeceğin, çağıracağın şey ne olsun? Zekat olsun. Zekat kelimesi burada sadaka olarak isimlendirilmiş. Dönüp baktığımız zaman sadaka ibaresini ikiye ayırıyoruz. Vacip olanı var. Ona biz ne diyoruz? Zekat diyoruz. Bir de neyi var? Müstahap olanı var. Bu hadis-i şerifte geçen sadakanın hangi çeşidi? Vacip olanı mı, sünnet olanı mı, müstahap olanı mı? Nereden anlıyoruz onu? Hayır. Nereden şey bu? İftarada. Evet. Diyor ki iftarada, yani Allah Azze ve Celle size farz kıldı diyor. Yani Allah Azze ve Celle sadakayı farz kıldıysa bunun hükmü nedir? Farz kılınan. Farz olan, yani vacip olan sadakadır. Diyor ki yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, burada dedik ki zekat ne olarak isimlendiriliyor dedik? Sadaka olarak isimlendiriliyor. Peki sadaka kelimesinin aslı nereden geliyor? Neden zekat sadaka olarak isimlendirilmiş? Doğruluktan geliyor dedi. Peki bağlantıyı kur. Doğruluğun zekatla ne alakası var? Evet, diyoruz ki çünkü zekat vermek imanın, sıdkının, doğruluğunun, o kişinin dürüstlüğünün neyidir? İmanında sahih olduğu, yani imanının bir göstergesidir zekat vermesi. Neden? Neden böyle diyoruz? Çünkü kişiye, biraz önce söyledik, ne dedik? Malı sevimli gelir, sevgili gelir. İnsan normalde malını, gördünüz mü etrafınızda öyle insanlar var mı? Böyle her önüne gelene malını dağıtan bir insan gördünüz mü? Görmediniz. Öyle bir insan olsa insanlar ona ne derler? Deli derler değil mi? Kimse ona akıllı muamelesi yapmaz. Adam mesela bir ay çalışmış, 2000 lira maaşını almış, yolda geçen herkese dağıtıyor. Böyle bir adam görebilir misin? Göremezsin. Görsen de bu adamın neyine hükmedersin? Deliliğine hükmedersin. Ama diyoruz ki zekatla alakalı kısımda, dedik ki zekat kelimesi sadaka manasına geliyor. Sadaka da sıdk, doğruluk, dürüstlükten geliyor. Bunun da diyoruz döndüğü yer neresi? Kişinin imanının sadakati, dürüstlüğünün göstergesidir. İnsan o malındaki o parayı, zekat vermesi gereken parayı niçin veriyor? İmanının doğruluğundan dolayı. Yani Allah Azze ve Celle ona malından belli bir oranda fakir olan insanlara vermesini emrediyor. O da imanının gereği olarak, imanının göstergesi olarak Allah'ın bu emrine ne yapıyor? İcabet ediyor. Bu aynı zamanda mala olan bir sevgisi var insanın. Aynı zamanda neye var? Allah Azze ve Celle'ye olan bir sevgisi var. Allah Azze ve Celle'ye olan sevgisi, mala olan sevgisinin önüne geçiyor. Yani kişi Allah Azze ve Celle'ye olan sevgisi, mala olan sevgisinin önüne geçiyor ve Allah Azze ve Celle'nin emrettiği bu parayı ne yapıyor? Veyahut da bu zekat şeyi ne ise, üzerine zekat düşen o malı Allah'ın emri doğrultusunda ne yapıyor? Çıkardığını fakirlere, miskinlere veyahut da zekat düşen kimselere verdiğini görüyoruz. Hadiste diyor ki, تُخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ. Diyor ki bu zekat onların kiminden alır? Kimden alınır zekat? Zenginlerinden alınır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onların, Allah Azze ve Celle'nin onlara zekatı farz kıldığını onlara haber ver. Yani bu farziyeti bilsinler. Ve aynı zamanda olayı açıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zekatı diyor kimden alacaksın? Zenginlerinden alacaksın. Peki zengin kim? Bunun ölçüsü ne? Kim zengin? Nasıl? Zengin kim? Diyoruz ki zenginlik göreceli bir kavram. Eğer zekattan bahsediyorsan, diyoruz ki bir insan kendisinin ve sorumlu olduğu insanların bir senelik maişetini sağlayabilecek imkana sahip, duruma sahip ise bu adam nedir? Zengindir. Yani nedir? Başkalarına ihtiyacı yoktur. Eğer zenginlikten kastımız, hani fıtır sadakasından bahsediyor isek, fıtır sadakası kime vaciptir? Bayram günü ve gecesi yiyecek yemeği olan adam fıtır sadakasında zengin hükmündedir. Ne yapması gerekir? Fıtır sadakasını vermesi onun üzerine vaciptir. Demek ki zenginlik konuya göre, duruma göre göreceli bir kavram. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin burada kastettiği zenginlik ne? Eğer bir insanın bir senelik kendisinin ve ailesinin ihtiyacını giderdikten sonra nisap miktarına, o belli miktara kadar ulaşmış malı var ise o malından ne yapması gerekir? Zekat vermesi gerekir. Diyor ki وَتُرَدُّ ف۪ي فُقَرَائِهِمْ Zenginlerden bu para alınır. Kime iletilir? Kime verilir? Fakirlerine verilir. Peki fakirin tarifini?
Bir yıldan eş kendisi ve eş ailesi daha az.
Dedi ki Mustafa, bir yıldan daha az parası, yaşayacak parası olmayan kimse fakirdir dedi. Yani ne yaptı? Zenginin zıttı olarak söyledi. Dedi ki fakirin de şey nedir, tarifi budur. Diyoruz ki fakir normalde maişetini, yani yaşantısını idame ettirecek mala sahip olmayan, ister bu fakirliği yani yüksek derecede olsun, isterse de az olsun. Yani bir adamın bir ihtiyacı var. Kimisi var %10'unu karşılayabiliyor. Kimisi var %70'ini karşılayabiliyor. Ama sonuçta hüküm olarak ne diyoruz? Bu da fakir. Bu da fakir. Peki birisi derse ki fakirin tarifini yaparken, fakire de diyelim ki zenginin zıttı. Yani nisap miktarına ulaşmayan herkes bu kapsama girer. Nisap miktarına ulaşan insan zengindir. Ulaşmayan insan da fakirdir dese doğru bir tabir mi olur? Değil. Diyoruz ki normalde Haluk'un dediği gibi tonlamaya bakarsak doğru olmadığını söyleriz. Neden? Çünkü bir insanın parası o nisap miktarına ulaşacak durumda, hani zengin sayılacak bir durumda olabilir. Ama ihtiyaçları da nedir? Bir o kadar fazladır. Yani buradan neyi kastediyoruz? Şunu söylüyoruz. Mesela bir adamın 40 tane koyunu var. 40 tane koyunu olan adama zekat düşüyor mu? 40 tane koyun olan adama zekat düşüyor. Ama bu aynı adamın aynı zamanda neyi var? Giderleri gelirinden daha fazla. Adamın 40 tane koyunu var ama daha fazla gideri var. Peki bu adama zekat düşüyor mu? Diyoruz ki düşmüyor. Yani düşünün. Güncel şeyde şey yapalım. Genelde bizde hep zekat kavramı şöyle zannediliyor. Yani bir adamın zekat alabilmesi için ne olması gerekiyor? Açlıktan ölecek durumda olması gerekiyor. Değil mi? Yani bizim fakir tabiri kafamızda yerleşen fakir tabiri bu. Yani zekat alabilmen için böyle sokakta evi barkı olmayan, böyle kıyıda köşede yaşayan adam anlıyoruz. Yani sadece ona zekat verileceğini zannediyoruz. Diyoruz ki bu böyle değil. Bir adam günümüz şartlarında düşünün. Adam mesela 1500 lira maaş alıyor. Bu adam 700-800 lira kira veriyor. Faturaları var, evin ihtiyaçları var, giderleri var. Ve bu adamın aldığı maaşı, hani biraz önce söyledik ya, onun bir senelik yaşamını idame ettirecek bir para değil. Yani bir adam 1500 lira alıp zekat alabilir mi? Ona zekat düşer mi? Diyoruz ki düşer. Yani bu adamın neyle alakalı? Yaşadığı gideriyle alakalı. Şimdi mesela şehirden bir örnek verdik. Adam 1500 lira alıyor, zekat düşüyor dedik. Bir adam da köyde yaşıyor, 800 lira geliri var. Bu adama da diyoruz ki zekat vermesi farz. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi?
Olabilir.
Olabilir. Adam 800 lira alıyor ama ev kirası yok. İşte ne bileyim faturalarının oranı düşük, ihtiyaçları sınırlı. Bu adam aldığı 800 liranın veyahut da 1000 liranın diyelim, belki 300'ünü 500'ünü ne yapıyor? Kenara koyuyor. Ya buna ihtiyacı yok. Bir sene sonra geçtikten sonra bakıyoruz ki o kenara koyduğu para ne olmuş? Nisap miktarına ulaşmış. Diyoruz ki köydeki 800 lira, 1000 lira alan adama sen bu paranın zekatını vereceksin. Şehirde de 1500, 2000 lira alan adama diyoruz ki sen de bunun zekatından ne yapabilirsin? İhtiyacını karşılaman sana nedir? Caizdir. Buna zekat vereceksin diyoruz. Baktığımız zaman geliri daha düşük. Bunun geliri daha yüksek. Diyoruz ki senin de zekatı alman nedir sana? Caizdir diyoruz. Demek ki zenginlik ve fakirlik kavramını ne yapmamız gerekiyor? Bu şekilde algılamamız gerekiyor. Şimdi başka bir hususa geçiyoruz. Dedik ki zenginlerinden alacağız. Ne yapacağız? Fakirlere vereceğiz. Şimdi Ömer Hoca'nın talebelerinden sorduğumuz soruya cevap arıyoruz. Burada diyor ki, burada bir izafe var. Önce amile soracağız. Burada diyor ki, onların fakirleri diyor. Onların fakirleri. Bu konuda ilim ehli ihtilaf etmiş. Önce onu söylüyoruz. Yani burada onların fakirlerinden kasıt o kavmin fakirleri mi? Yoksa buradaki izafe cinse nispet edilen yani Müslümanların fakirleri mi? Buradan ne kastediliyor? Şimdi cümleyi toparlıyoruz. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zenginlerinden alacaksın, fakirlerine vereceksin. Burada ne var? Fakirleri bir yere nispet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İlim ehli diyor ki buradaki fakir ibaresi, nispet edilen fakir, ilim ehli iki şekilde bu izafeyi iki şekilde açıklıyor. Ya diyor buradaki izafe kavme nispettir. Yani o kavmin zenginlerinden alırsın. Kime verirsin? O kavmin fakirlerine verirsin. İkinci bir grup ilim ehli diyor ki buradan kasıt onların, yani onlardan kasıt o kavim değildir. Müslüman topluluğudur. Genel manadaki bütün fakirleri içerir. Yani sadece bu beldenin zenginlerinden aldığın parayı illa bu beldenin fakirlerine zekat olarak dağıtma zorunluluğu yoktur diyor. Hangisi amil? İkincisi diyorsun. Evet, doğru cevap. Neden? Delil nerede? Buna delil. Delil istiyoruz. Delil olarak diyoruz ki bu hadisin rivayetlerinde, gelen rivayetlere dönüp baktığımız zaman Muaz radıyallahu anhu, biraz önce söyledik, Yemen'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun hilafeti döneminde ne yaptı? Geri döndü Medine'ye. Medine'ye geri döndüğünde Yemen'de toplamış olduğu, oradan getirmiş olduğu bazı zekat mallarını Medine'deki ne yapıyor? Fakirlere dağıtıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Eğer buradan kasıt sadece o topluluk, o kavim olsaydı Muaz radıyallahu anhu'nun onun yani o zekat malını oradan çıkarıp Medine'deki Müslümanlara getirmesi ne olmazdı? Doğru olmazdı. Ama diyoruz ki yani bu konuda şöyle bir tafsilat yapıyoruz. Yani öncelikli olan, evla olan budur. Eğer bir topluluk var ise ve o topluluğun içinde fakirler var ise, zekata muhtacı olan insanlar var ise onlara yardım etmeden bu zekat malını dışarı çıkarmak doğru olan bir şey değil. Bak, haram, caiz değil demiyorum. Evla olan ne? Öncelikle yani sen düşün, komşun aç. Sen komşun aç. Zekatı buna vermen gerekirken sen kime veriyorsun? Başka ülkede, örnek veriyorum işte dediği gibi Afrika'daki Müslüman yardım etmeye çalışıyorsun. Diyoruz ki öncelikle evla olan ne? Öncelikle senin komşun olan veyahut da seninle akraba bağı olan insanları gözeteceksin. Eğer baktın ki etrafında böyle insanlar yok, yani ülke olarak veyahut da yaşadığın toplum olarak insanların durumu iyi, o zaman bu zekat malını ne yapabilirsin? Müslüman olan diğer kardeşlerine kaydırmanda bir beis, bir durum söz konusu değildir. Diyor ki فَاِنْهُمْ اَجَابُوا لِذَٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ الْاَمْوَالِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasihatlerine devam ediyor. Eğer bunu da kabul ederseler, onlara zekatın farz olduğunu anlattın, zenginlerinden alacağını söyledin, kime vereceğini söyledin, fakirlere dağıtılacağını söyledin, bunu da kabul ettiler. Diyor ki eğer diyor bunu kabul ederlerse فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ Onların diyor mallarının en iyilerini almandan seni sakındırırım. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada vali olarak tayin ettiği, kendisine güç, sulta verdiği kimseye diyor ki, zekat malını alırken de onların en iyi mallarını ne yapma? Alma. Şimdi düşünün, adamın 40 tane veyahut da hani sayıyı çoğaltalım, 1000 tane koyunu var. Bu adamdan sen, örnek veriyorum, 25 tane ne yapacaksın? Zekat malı olarak koyun alacaksın. Bakıyorsun o 1000 tane arasında en iyi 25 taneyi seçiyorsun. Bunu yapman kime zararı olur? Zekat verecek kimseye zararı olur. Aynı zamanda en kötülerini seçersen kime zararı olur? Zekat alacak kimseye zararı olur. O yüzden İslam dini, biz her zaman diyoruz ya, orta yollu bir din. O yüzden İslam dini burada bize emrediyor ki, zekat alacağın zaman ne malın en iyisini al, ne de en kötüsünü al. Orta yollu ne ise, ne zekat verene zarar verecek, ne de zekat alana, kendisine zekat düşene zarar verecek olan şeyi ne yapma diyor? Tercih etme. Orta yollu ol. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'yu bununla uyarıyor. Diyor ki buna dikkat et. Yani seni bundan sakındırırım. Diyor ki وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Mazlum olan kimsenin yapacağı duadan da kork. Yani eğer mazlum bir insanlara zulmediyor isen, eğer zulmedecek isen, şimdi düşünün, sen kadı olarak oraya tayin edilmişsin. İnsanlar sana geliyor, bu durumunu anlatıyor, bu durumunu anlatıyor. Sen bu adam sana yakın oldu diye bu adamın aleyhinde ne yapıyorsun? Hüküm veriyorsun. Bu insanlar senin bu hükmüne karşı bir şey yapabilirler mi? Sen yöneticisin. Bu adama zulmettin. Bu adam senden hakkını alabilir mi? Güç kimde? Güç sende. Senden bunun hakkını, yani hakkını alamaz derken ahireti kastetmiyoruz. Yani bu esnada buna zulmettin. Aslında bu adam ona zulmetmişti. Bu adamın hakkını yedin. Bu adamın sana yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey yok. Niye? Çünkü güç sende. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mazlumun diyor duasından kork. Çünkü diyor leyse beynaha ve beynallahi hicab. O kimsenin duası ile Allah Azze ve Celle arasında ne yoktur? Bir perde yoktur. Yani Allah Azze ve Celle o kimsenin duasına icabet eder. Yani seni olarak, oraya vali olarak tayin ediyorum. Sana bir yetki, bir güç veriyorum ama bu gücü de, vermiş olduğum bu yetkiyi de nerede kullanma? Şerde kullanma, insanlara zulmetmede kullanma diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'ya nasihatını bu şekilde tamamlıyor. Hatta diyoruz ki kafir dahi olsa bir insan ne yapılmaz? Ona zulmetmek haramdır. Yani burası çok önemli. Yani Müslüman olan kimseye zulmetmek caiz mi? Değil. Peki kafire caiz mi? Kafir bir insana zulmedebilir misin? Malını elinden zorla aldığın zaman, işte bu adam kafir, bu adamın bizim nazarımızda hiçbir hürmeti yok, o yüzden malını da, ırzını da her istediğimiz şekilde kullanabiliriz diyor muyuz? Diyoruz ki hayır. Allah Azze ve Celle bize zulmü ne yapmış? Bütünüyle yasaklamış. Sen Müslümana da zulmedemezsin. Bir adam kafir dahi olsa ne yapamazsın? Ona zulmetmeni İslam'ın yasakladığını görüyoruz. Bu hadis-i şerifle alakalı istifade ettiğimiz bazı faydalar var. Onları da inşallah haftaya bırakalım. Haftaya da bu kalmış olduğumuz yerden devam etmiş olalım. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.